Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 12.
Asya işimi artıp içmeye zorladığın yetmiyor mu? Zavallı yabancı misafiri neden yoldan çıkarıyorsun? Mustafa'nın emaneti o. Bu evde ağabeyinin misafiri. Kızcağızın ahlakını bozmaya ne hakkın var? Ağabeyimin emaneti, tabii ya. Zeliha teyze ters ters güldükten sonra gözlerini kapattı. Bu arada kızların odasında Johnny Cash son perdeden çalıyordu. Asya ile Armanus yan yana oturmuş, sabit gözlerle bilgisayar ekranına bakıyorlardı. İnternete öyle dalmışlardı ki ikisi de kapıların önündeki tartışmadan bir haberdi. Armanus, Anuş ağacına bağlanmıştı. Bu sefer Asya'yı da yanına alma kararıyla. Herkese merhaba. Madame sürgün ruhumu özlemediniz mi yazdı. Yaşasın. İstanbul savaş muhabirimiz geri döndü. Nerelerdeydin? Türkler seni yutmadı ya yazdı antikavırma. Adam yutanlardan biri yanımda şimdi. Hepinizi Türk arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Kimse bir şey yazmadı. Onun da bir takma adı var tabii. Lakabı, Türk adında bir kız. Nereden geliyor diye sormaktan kendini alamadı stoğacı Alex. Lakabı kastediyorsan Johnny Cash'in bir şarkısından uyarlama. Kendin sor. Burada. Sevgili Anuş Ağacı, karşınızda Türk adında bir kız. Sevgili Türk adında bir kız. Karşında Anuş Ağacı. Merhaba, İstanbul'dan selamlar yazdı Asya. Cevap gelmedi. Umarım bir dahaki sefere hepiniz Arman. Asya hatasını ancak Armanus eline vurduktan sonra fark etti. Madam sürgün ruhumla birlikte gelirsiniz İstanbul'a. Nazik davetin için teşekkürler. Ama açıkçası aileme onca acılar çektirmiş bir ülkeye turistik gezi yapma havasında değilim. Yine antika vurmaydı hızını alamayıp bunları yazan. Şimdi susma sırası Asya'daydı. Bizi yanlış anlama. Sana karşı bir garezimiz yok. Tamam mı? Diye onlara katıldı bedbaht ev kadını. Eminim gayet güzel ve görmeye değer bir şehirdir ama doğrusu bizler, yani Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan gayrimüslim ailelerin çocukları ve torunları Türklere güvenmiyoruz. Aramaz esirgesin, geçmişimi unutacak olursam Mesrop mezarında ters döner. Mesrop da kim diye sordu Asya Armanuş'a. Onu duymaları mümkünmüş gibi fısıldayarak. Ama cevabı bekleyemeden yeniden odaklandı bilgisayar ekranına. Pekala, baştan başlayalım. Temel toplumsal hakikatlerden ve tarihsel olgulardan. Bunlar da anlaşabilirsek başka şeyleri de konuşabiliriz dedi Lady Tavus Kuşu Siramak. Şu turistik İstanbul gezisinden başlayalım. Eminim madam sürgün ruhuma bir sürü şatafatlı yapı ve yer göstermişsindir. Şimdi turistlere gösterdiğiniz o görkemli camileri yapan mimar kim? Sinan. Saraylar, hastaneler, hanlar, kemerler inşa etti. Sinan'ın zekasını sömürdünüz. Resmi tarihinizin hiçbir sayfasında hakikatlere yer vermediniz. Sinan'ın Ermeni olduğunu inkar ettiniz. Hadi ya, Mimar Sinan'ın Ermeni olduğunu bilmiyordum yazdı Asya şaşırarak. Ama Sinan Türk ismi. Azınlıklara Türk ismi vermekte üstünüze yok diye cevap verdi antika vurma. Böyle böyle asimile ettiniz bizleri. Tamam, ne demek istediğinizi anlayabiliyorum galiba. Resmi tarihin sansür ve eleme üzerine kurulduğu doğru olabilir. Ama bütün ulusların resmi tarihleri için geçerlidir bu. Sadece biz değil, tüm ulus devletler evvela kendi efsanelerini yaratıp sonra da onlara körü körüne inanırlar. Asya başını kaldırdı ve bir darbe almaya hazırlanıyormuş gibi omuzlarını dikleştirerek yazmaya devam etti. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Yahudiler, Abazalar, Rumlar var. Yekpare bir halk yok burada. Sınıfsal ayrımlar, ideolojik farklılıklar var. Bizler fabrikalarda seri üretilmedik ki hepimiz aynı olalım. Açıkçası siz Türkler diye başlayan genellemeler yapmayı fazla kolaycı ve tehlikeli buluyorum. Biz vahşi barbarlar değiliz. Dahası Osmanlı kültürü üzerine çalışan akademisyenlerin çoğu size pek çok açıdan nedenli büyük ve adilane bir kültür olduğunu söyleyecektir. 1910'lara gelince 20. yüzyılın başı çok farklıydı, zor zamanlardı. Ama bugün artık bu topraklarda hiçbir şey 100 yıl önceki gibi değil. Yani değiştik mi diyorsun diye sordu Stavcı Alex. Türklerin değişmesi kısmından ziyade değişim kavramıyla ilgilenerek. Ama Lady Tavus Kuşu Siramak hemen araya girdi. Türklerin değiştiğine hiç inanmıyorum. Değişseler bir arpa boyu yol gitseler hala ısrarla soykırımı inkar ediyor olmazlardı. Soykırım aşırı ağır. Fazlasıyla yüklü bir kelime yazdı Türk adında bir kız. Sistematik, örgütlü ve belli bir ırkçı felsefeye dayandırılan topyekün yok etme faaliyeti demek. Doğrusu o sıralarda Osmanlı Devleti'nin böyle bir yapısı olduğunda emin değilim. Ama Ermenilere yapılan haksızlığın farkındayım. Bakın, ben tarihçi değilim. Bu konularda bilgim sınırlı ve yanlı. Ama kabul edin sizinki de öyle. Bu durumda yapılacak şey geleceğe bakmak, onu farklı kılmak. İşte farkımız burada ortaya çıkıyor. Sen geçmişi elinin tersiyle bir kenara kaldırıp hadi yeniden başlayalım diyebilirsin. Bizler diyemeyiz. Zalimin geçmişle işi yok. Mazlumun ise geçmişten başka tutunacak dalı yok dedi Sapon'un kızı. Bu sebepten işte sen hadi unutalım diyorsun, biz de hadi hatırlayalım diyoruz. Armanus kendi kendine gülümsedi. Şu ana kadar her şey harfi harfine tahmin ettiği şekilde gelişmişti. Baron Bakterisyan hariç. O henüz bir cevap vermemişti. Bu arada ekrana sabitlenmiş olan Asya yazmaya devam ediyordu. Ama ben sizin geçmişinizi inkar etmiyorum ki. Kaybınızı ve acınızı kabul ediyorum. Yapılan kötülükleri yok saymıyorum. Ben sadece geçmişe saplanıp kalmamak gerektiğine inanıyorum. Değil toplumlar ya da topluluklar, bireyler dahi geçmişin soluğuyla şekillenirler. Ya soluğuyla ya yokluğuyla. Her iki durumda da hafıza mühimdir. Ondan kaçmaya çalışanlar sahte bir hafiflik peşindedir, yazdı Lady Tavus Kuşu Siramak. Kendi geçmişini düşün mesela. Babanın hikayesini bilmeden kendi hikayene vakıf olamazsın. Asep bir müddet ses çıkarmadan boş boş baktı ekrana. Şu son cümle fena halde işlemişti içini. Ben babamın hikayesinde kim olduğunu da bilmiyorum. Geçmişim hakkında daha fazla şey bilme şansım olsaydı eğer, nedenle acı verici olsa bile, bilmek mi isterdim, bilmemek mi? Hayatımın ikilemi bu galiba. Bir yanım keşfe dalıp geçmişi deşmek istiyor, deşmek ve bilmek. Öbür yanım siktir et diyor. Geçmişten sana ne? İşine bak yeter. Çelişkilerle dolusun cevabını verdi antik kavurma yargılayıcı bir üslupla. Olabilir ama eminim muhterem Johnny Cash'ın buna itirazı olmazdı diye ilk defa araya girdim adam sürgün ruhum. Söylesenize bugün bu devirde ortalama Türk'ten ne bekliyorsunuz Allah aşkına? Acınızı, yasınızı azaltmak için ben ne yapabilirim? Bu soru şimdiye kadar hiçbir Türk'ün anış ağacındaki Ermenilere sormadığı bir soruydu. Geçmişte iki kere Türk misafirleri olmuştu. İkisi de nereden çıktığı anlaşılmayan, pat diye damlayan hackervari aşırı milliyetçi genç erkeklerdi. Türklerin Ermenilere hiçbir şey yapmadığını, asıl Ermenilerin Osmanlı rejimine baş kaldırdığı ve köyleri basarak Türk ninneleri, bebeleri öldürdüğünü kanıtlama niyetiyle bir anda ortalıkta bitivermişlerdi. Ne onlar anuş ağacındakileri, ne anuş ağacındakiler onları dinlemişti. Hackerlardan biri Osmanlı rejiminin iddia edildiği gibi soykırım yapmaya merakı olsa bunu çok daha erken bir tarihte tam anlamıyla yapacağını ve bugün geriye bundan bahsedecek hiçbir Ermeni kalmamış olacağını söyleyecek kadar ileri gitmişti. Günümüzde Türklere laf eden bir sürü Ermeninin olması Osmanlıların onları fazla rahat bıraktığının açık bir kanıtıydı. Şimdiye kadar anuş ağacının Türklerle internetteki karşılaşmaları temel olarak hararetli hakaretler ve sinirli monologlar şeklinde gelişmişti. Ne var ki bu sefer belirgin bir ton ve içerik farkı vardı. İlk defa bir Türk'le sohbet etmekteydiler. Devletin özür dileyebilir dedi bedbaht ev kadını. Devletin mi? Benim devlette işim olmaz. Başbakanı penguen olarak çizdiği için yargılanan alkolik karikatüristi düşünüyordu Asya bunu yazarken. Hem ben nihilistim. Şahsi nihilizm manifestosundan bahsetmemek için kendini zor tuttu. Madem öyle kendin özür dileyebilirsin diye araya girdi antik avırma. Şahsen hiç alakam olmayan bir şey için özür dilememi mi istiyorsunuz? Sana öyle geliyor yazdı Lady Tavus Kuşu Siramark. Alakan var aslında. Çünkü hepimiz zaman içindeki bir sürekliliğe doğarız. Ve geçmiş şimdinin içinde yaşamaya devam eder. Bir soydan, kültürden, milletten geliriz. Devletiniz tarihi inkar ediyor, o devleti de sizler var ediyorsunuz. Suça ortaksınız demektir bu. Hep beraber bir inkar politikası içindesiniz. Asya ezbere şiir okurken mısraları unutmuş gibi ne yapacağını bilemez halde gözleriyle ekranı taradı. Beşinci Sultan'ı dalgın dalgın okşadıktan sonra parmakları yeniden klavyeye gitti. Yani diyelim ki babamın büyük babası bir suç işledi. Bundan ben mi sorumluyum? Babanın büyük babasının suçundan değil ama o suçun inkar ve ihmal edilmemesinden sen sorumlusun, yazdı antik kavurma. Asya bu sözün dobralığına şaştı. Gerildiğini, sinirlendiğini hissetti ama kimseye bir şey belli etmedi, düşünüyordu. Bilgisayardan yayılan ışıkta yüzü solgun ve durgundu. O şimdiye değin bireysel olarak geçmişi yok saymaya ihtiyacı duymuşken, karşısındaki insanlar kolektif olarak geçmişi daima diri tutma ihtiyacı içindeydi. Bu karşıtlık ilgisini çekmişti. Hayatım boyunca geçmişsiz olmak istedim. Aklı başında bir Alzheimer vakası olmayı düşledim. Piç olmak insanın babası olmamasından ziyade geçmişinin olmamasıdır. Şimdi de siz kalkmış benden geçmişime sahip çıkmamı ve hayali bir babanın büyük babası adına sizlerden özür dilememi bekliyorsunuz. Cevap gelmedi. Ama Asya zaten cevap beklemiyor gibiydi. Parmakları kendi iradeleriyle hareket ediyormuş gibi, gözleri kapalı ilerliyormuş gibi yazmaya devam etti. Çok ayrı noktalarda duruyoruz. Ama tam da bu sebepten ötürü, yani ben bu kadar geçmişsiz, siz de bu kadar geçmişe bağlı olduğunuz için birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Uçlar ortalardan daha yakındır birbirine. İnsan belleğindeki devamlılığın önemini kabul edebilirim. Bunu yapabilirim ve atalarımın sizin atalarınıza verdiği bütün acılar için özür dileyebilirim. Anti kavurma tatmin olmamıştı. Bizden özür dilemen pek bir anlam ifade etmiyor aslında diye girdi araya. Türk devleti önünde yüksek sesle özür dile. Amma yaptın, abartma. Aymanış müdahale etme arzusunu dizginleyemeyip bir anda klavyeyi kendine çekmişti. Bu onun başını belaya sokmaktan başka neye yarar? Samimiyse başını belaya sokması lazım diye üfürdü anti kavurma. Ama kimse cevap vermeye fırsat bulamadan beklenmedik bir yorum geldi. Doğrusunu isterseniz sevgili madam sürgün ruhum ve sevgili Türk adında bir kız. Diyasporadaki Ermeniler arasında Türklerin soykırımı kabul etmesini asla istemeyecek olanlar var. Çünkü Türkler bunu kabul edecek olurlarsa ayağımızın altındaki halıyı çekip bizi bir arada tutan en güçlü ve belki de tek bağı ortadan kaldıracaklar. Tıpkı Türklerin yapılan haksızlığı inkar etme alışkanlığı olması gibi Ermenilerin de yapılan haksızlığın hatırlamasına dört elle yapışıp mazlum kimliğinin keyfini sürme alışkanlığı var. Görünüşe göre iki tarafın da değişmesi şart. İki tarafın da acilen terk etmesi gereken kabuklanmış dogmaları var. Baron Bakterisyan'dı bunları yazan. Hala uyumadılar dedi Feride teyze kızların odasının önünde bir aşağı bir yukarı volta atmayı sürdürerek. Bir dertleri mi var acaba? Zeliha teyze oturma odasındaki divanda sızmıştı. Yaşlılar uykuya yatmıştı. Disiplinli bir öğretmene yakışacak şekilde her gün hep aynı saatte yatağa giren Cevriye teyze de. Hadi canım git, sen de yat artık. Kapılarında bekleyip onlara göz kulak olurum dedi Banu teyze kardeşinin omzunu sıvazlayarak. Zaman zaman hastalığı palazlandığında Feride teyze dış dünyadaki birilerinden ya da bir şeylerden gelebilecek zarar ziyandan korkmaya başlardı. Gece nöbetini ben devralıyorum dedi Banu teyze gülerek. Sen git uyu. Sonra Feride teyzeyi omuzlarından tutup göz teması kurmaya zorladı. Unutma, karanlık çöktü mü zihnin bir yabancıya dönüşü verir. Yabancılarla ne yapmayacağız? Yabancılarla konuşmayacağız dedi Feride teyze tedirgin. Gözlerini anında kaçırarak. Zihnim bir yabancıdır gece olunca. Konuşmayacağım onunla. Yoksa ayartır beni, korkutur. İyi geceler dedi Feride teyze başını sallayarak ve bir an için masallardan çıkma küçük bir kız gibi göründü. Allah rahatlık versin Feride dedi bir ses. Banu ablasının sesi gibiydi. Belki de bir başkası. Arkasına bakmadı. Ayaklarını sürüyerek odasına yollandı. Kafe Konstantinopolis sitesinden çıkar çıkmaz Aymanuş telaşlı saatine baktı. Annesini aramasının zamanı gelmişti. Hafta boyunca onu her gün aynı saatte aramış ve her seferinde daha sık aramadığı için azar işitmişti. Bu değişmeyen şablonun asabını bozmasına izin vermemeye çalışarak numarayı çevirip annesinin telefonu açmasını bekledi. Amy! Rose'un sesi çığlık çığlığıydı. Sen misin Amy? Evet anneciğim nasılsın? Nasıl mıyım? Nasıl mıyım? Diye tekrar etti Rose. Sesinde bir çaresizlik ve panik hissediliyordu. Şimdi kapatmam lazım. Kafamı toparlamalıyım. Ama söz ver. Bana söz ver. 10. Yok yok. 10 yetmez. Tam tamına 15 dakika sonra bir daha arayacaksın beni tamam mı? Kafam allak bullak. Düşünmem lazım. Sonra aramanı bekleyeceğim. Söz ver. Söz ver diye yineledi Rose. Histerik bir sesi.
Ayrım sonu.